Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı başlıyor.
Reel piyasalarda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gerçek gündeminde sizlerleyiz efendim. Bir kez daha hatırlatayım. Biliyorsunuz sabah saatlerinde Türkiye'de 10 ili kapsayan bir deprem yaşandı. Buradan yapabileceğiniz bir şey yok. Lütfen resmi açıklamaları esas alın. Telefonlarınızı kullanmayın. Mesajlaşmayı tercih edin. Onun ötesinde de yetkililer bir şey demeden yardım yollamayın. Bu uyarıları da tekrar yaptıktan sonra dönelim reel piyasalara. Şimdi efendim bugün farklı bir meseleye bakacağız. Aslında o kadar çok hayatımızdaki, o kadar çok konuşuyoruz ki, ama çok sevdiğim bir söz vardır. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Bugün hem aslında reel sektör açısından veya kendi bulundukları sektör açısından ortaya koydukları bir yeniliği, bir teknolojiyle bütünleştiğinde neler ortaya çıkabildiğini konuşacağız. Hem Türkiye'de startup olmayı konuşacağız, hem de aslında bir BTM çıktısı var. Yani bilgiyi ticaretleştirme merkezi çıktısı var. Belki o BTM'deki ambiyansı konuşacağız. Kıymetli konuklarım var efendim bugün. Likwise Kredi Akademi ortakları Burcu Yalçınkaya ve Uğur Koç. Bugün reel piyasaların konukları. Sayın Yalçınkaya, Sayın Koç, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Konuşacağız. Sizin sürecinizi merak ediyorum. Nasıl bir çözüm bulduğunuzu da çok merak ediyorum, ama galiba ilk önce şu startup olmaktan başlayalım meseleye. Bu bir kere çok kıymetli. Yani dünyada eğer bir şey varsa, kaynak varsa bugün bu noktalara akıyor. Doğru şeyler yapmak kaydıyla. Bu işin bir fotoğrafı. Döndüm terse. Ya çok kolay, bir fikir bulayım. Tamamdır. Olayı bitirdim. Bir de yatırım alırım. Aa, şirketim oldu. Değil. Şimdi bu işin bir ayaklarını yere bastıralım mı? Müsaade ederseniz hanımefendilerle başlayalım. Sayın Yalçınkaya, gerçekten startup olmayı biz doğru anlıyor muyuz?
Bu tabii, ben kendi adıma konuşayım. Çok iddialı tek başına cevap vermek için uzun uzun tartışabiliriz, ama ben kendi adıma startup olmak çok zor bir şey. Bir de biz tabii şimdi görmüyorlar bizi, ama biz çok da herkesin startup deyince aklına gençler geliyor. Yani böyle üniversiteyi üniversite okuyan ya da yeni bitirmiş, gerçekten şahane fikri olan ve bunu ticarileştirmeye çalışan, bununla tırnak içerisinde söylüyorum, zengin olmaya çalışan gençler olabilirdi. Yani bu da mümkün tabii ki. Yani olmaz demiyorum, ama bir startup sonuçta çok önemli bir proje. Yaratıcı bir proje. Startup demek yaratıcı, hiç olmayan, kimseye düşünemediği belki daha önce bir fikri.
Yeni bir çözüm aslında.
Yepyeni bir çözüm. Kimsenin aklına gelmemiş, benim aklıma gelmiş dediğimiz.
Yani dört bakkal var, beşinciyi ben açayım durumu değil.
Evet, o bir startup olmuyor. O bir iş kurmak oluyor. Hı-hı. Yani startuplarda da benzer fikirler var, biliyoruz tabii ki, ama onlarda da aralarında değişik farklılıklar var sundukları hizmetlerde. Orada da yaratıcılıklar oluyor. Bu da o işlerin gelişmesine yol açıyor, biliyorsunuz. Dolayısıyla startup kurmak kolay mı? Değil. O fikre sahip olmak kolay mı? O da kolay değil. Çünkü o da düşünmek gerekiyor. Belki o fikir bir günde çıkmıyor. Yani günlerce düşünüyorsunuz, okuyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, bir acılar çekiyorsunuz. Yani bizim adımıza öyle oldu mesela. Biz kurumsal hayatta yıllarca çalıştık. Gerçekten belli pozisyonlara da geldik. Başka sonra işimizi başka yönlere çevirdik. Orada da bir şeyler yaptık. Sonra tüm bunların üzerine yaşadığımız sıkıntılar, acılar, bir şeyler düşünmemize neden oldu. Bu startup olur mu demedik aslında bunu düşünürken.
Bunu yapalım. Bir yola çıkalım.
Biz bunu yapmak istiyoruz dedik. Evet, biz bunu yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Daha sonra bunu startup olmasına karar verdik.
Bunu biraz açalım, ama tam da Sayın Yalçınkaya'nın atıfta bulunduğu bir yerden döneceğim. Çünkü ben istisnalar var. Dünyada farklı bir gelişim de var. Ona bir şey demiyorum, ama başarılı startupların ağırlıklı olarak biriktirerek gelenlerden olduğunu görüyorum. Yani mesela sizlerin kurumsal hayattan gelmiş olmanızın bence bu işin oluşumunda çok büyük faydası olmuştur. Bunu şimdi isim veremeyeceğim tabii, ama o büyüyen ve ilk sıçramayı yapan bir kuruluşumuz var. Hani hepimizin evlerine siparişleri getir götür ya. Orada da kendisinden de dinlemiştim. Biriktirdiğinizle aslında çok daha rahat ve daha az riskli bir yol alıyorsunuz demişti. Belki bu meseleyi biraz oradan açmanız lazım. Biriktirerek gitmekten.
Tabii hani yıllarca çalışıyorsunuz, biriktiriyorsunuz. Burcun dediği gibi düşünüyorsunuz. Aslında önce bir sorunu tespit ediyorsunuz. Sonra buna bir çözüm geliştiriyorsunuz. Bu çözümün nasıl olacağına karar veriyorsunuz. Bunu da tabii ki dijital bir şekilde teknoloji kullanarak yapıyorsunuz. Ama bu da bir proje. Projeyi yönetmek lazım. Projeyi nasıl yöneteceğinizi bilmek gerekiyor. Kurumsal hayat size ne veriyor? Bunları veriyor. Hani genelde şöyle derler işte kurumsal hayatta işte belli hantallıklar vardır. Çok böyle kutunun dışında düşünemezsiniz. Farklı bir şey yapmak için sıfırdan yapmanız lazım. Ama sıfırdan bir düşünceniz bile olsa onu proje haline getirdiğiniz zaman işte kurumsal hayatta öğrendiklerinizden yararlanıyorsunuz. Tabii iş kültürü oluyor. Evet. Çünkü hani yaptınız iki kişisiniz, üç kişisiniz. Projeyi oluşturdunuz. Büyümeye başlıyorsunuz. Büyümeye başlayınca bu sefer ne oluyor? Bir takım yönetsel konular oluyor. Nasıl yöneteceksiniz? Nasıl bir takım çalışması yapacaksınız? Finansal konular oluyor, muhasebesi oluyor. Fatura kesmek bile ayrı bir konu oluyor.
Onu tehlike nasıl orada başlamıyor mu Uğur Bey?
Tabii tehlike büyürken orada. Büyürken başlıyor. Tabii ki en tehlikelisi hani başlangıçta çekirdek aşamada, kuruluş aşamasında çok fazla sıkıntı yok. Genişçe düşünüyorsunuz, hareket ediyorsunuz, yapıyorsunuz. Ama ondan sonra iş büyümeye başladığı zaman yönetmeniz gerekiyor. Ve bu yönetmek için de belli bir kurum kültürü oluşturmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. O işte kurumsal tecrübede o zaman sizin işinize yarıyor. Çünkü geçmişte işte ekip yönettiyseniz, takım yönettiyseniz, bunlarla ilgili bir takım eğitimler aldıysanız ki kurumsal hayatta biliyorsunuz bunları fazlasıyla zaten size veriyorlar. Belli bir tecrübeniz varsa da çok daha rahat bir şekilde yönetiyorsunuz. Bu da hızlandırıyor sizi aslında. Çok daha hızlı gidiyorsunuz. Hani verdiğiniz emek yine çok fazla. Yine çalışıyorsunuz. Ama büyütürken daha hızlı oluyor. Bir iş planınız olması gerekiyor en başta. O iş planını uygulayabilmek, bunu oluşturabilmek için de bunları bilmenize gerek var. İşte orada da bu Kılıçka merkezleri, girişimcilik merkezleri ortaya çıkıyor. Onlar zaten o destekleri veriyorlar.
Yani kervan yolda düzülmüyor.
Yok kesinlikle.
Öyle olmuyor. Tabii. Herkes yatırım aldıktan sonra şöyle bakıyor meseleye. Orayı da biraz açmanızı rica edeceğim. Bir şey bulmuşlar. O yatırım da almışlar. Ne güzel. Biz finansman arıyoruz banka falan. O kadar da basit değil bu iş.
Elbette.
O yatırım alma aşamasına kadar neler yaşanıyor?
Tabii yatırım alma aşamaları çok farklı. Yani fikir aşamasını alabilirsiniz, daha ilerideki düzeylerde birkaç kere de alabilirsiniz. Tabii herkesin iş gidişatı, ihtiyaçları farklı. Yani bir hizmet yapıyorsanız farklı vesaire. Ama yatırım almak kolay mı? Değil tabii ki. Değil. Hiçbir zaman finansman bulmak, bankadan kredi almak da kolay değil. Biz tabii, hani tabii, geçmişimizden tabii bildiğimiz için biz o zaman Uğur'da, ben de bankalarda kredi onaylayan kişilerdik. Yani orada da kolay kolay imzalamıyorduk bazı yerleri.
Şimdi burada orada da kriterler var da o hani banka diye herkes kolay zannediyor ama öyle olmuyor.
Hiç tabii kolay değil. O da kolay değil. Onun için de belli şartları yerine getirmek gerekiyor. Burada da aslında benzer şartları yerine getirmek gerekiyor. Bir yatırımcının önüne çıktığınızda siz de belli şartlara bakıyor. Tabii ki bir oturmuş bir şirketin değerlendirmesiyle bir startup'ın değerlendirmesi çok farklı. Yatırımcıların da böyle değerlendirme kriterleri var.
O tolerans var zaten.
Elbette. Tabii. Elbette. O artık ekosistem onu çoğunlukla öğrenmiş vaziyette. Bütün dünyada ve Türkiye'de de
biraz
öğrenmiş.
Biraz işinize değil de iş fikrinize ve yolculuğunuza, planınıza bakıyorlar galiba orada.
Evet. Hem ona bakıyorlar, hem ekibe bakıyorlar, hem bugüne kadar ne yaptın? Ekip tabii ne yapabilir? Ekibin potansiyeline. Çünkü bir fikir çok ham aşamada genelde yatırımcıların önüne geliyor. Yani bunu yaptık, sonra şunu yapacağız. Arka arkaya belki 10 tane proje var onun üstünde. Bakıp diyorlar ki ya bu ekip bunu yapabilir mi? Aslında en kritik soru bu bir yatırımcının sorduğu.
Ekibe inanması gerekiyor yani aslında.
Kesinlikle. Yani ekibin, Uğur'un bahsettiği gibi iş bölümleri olması lazım. İşte finansla, gelecek pazarlamayla bir sürü iş var orada yapılacak. Hepsini sürdürebilecek kapasiteleri, ilişkileri, bilgi birikimleri var mı? Çünkü şeyi de bilmek lazım. Yani bu noktada finansı işte şu arkadaşlar ediyor da bakalım finansla ilgili neler biliyor o arkadaş. Hmm. Ya yani bir noktada bunun vergileri falan var. Yani tabii, bir vergi ödemediniz mi bir sürü problem. Bir şirket kurmak bambaşka bir şey. O da bir bilgi. Kurdunuz işte hukuki bir sürü süreci yürütmeniz gibi. Dolayısıyla ekip çok çok önemli. Her adımda her yatırımcı bunu söyler. İlk başta baktıkları o. Onun dışında finansallar önemli ama o finansallar toparlanabilir her zaman. Önemli olan o fikri yürütebilmek, sürdürebilmek. Tek şey önemli o. Bence de o.
Şunu açmanızı rica edeceğim. Sayın Koç, sizden açmanızı rica edeceğim. Böyle sohbet gibi gidelim.
Tabii.
Bence en büyük sermaye burada sabır.
Tabii ki.
Yani çünkü o zannedilinden çok daha gereken bir başlık. O sabır neyi aşmayı sağlıyor? Bu birinci faktör. İkincisi, ekibi bir arada tutma, yani inancı tutmak nasıl bir metot oluşturuyor? İşin bu boyutunu açarsanız.
Tabii şimdi bir fikrim var, çok iyi. Ama hemen ben bunu uygulamaya başlayacağım. Bütün yatırımcılar gelecek, yatırım alacağım, çok para kazanacağım. Böyle bir dünya yok. Çalışmanız gerekiyor. Çalışmak için de belli bir sabır ve sebat göstermeniz gerekiyor. Ekibin de buna inanması gerekiyor. Hani hep birlikte buna inanacaksınız. Hani genelde şöyle düşünülür, işte ne yapmış? İşte bir startup'ı var. Aa ne güzel, rahat işte. Sen rahat kendi kendine, canın istediğinde işe gidiyorsun.
Niye var onu da bilmiyorum ama.
Onu ben de bilmiyorum. Mesela yeni mezunlar için de işte ne yapıyor? Startup, aman işte hani anneler babalar gitse de işte kurumsal bir iş bulsa, SGK'sı olsa diye düşünürler. Onun gibi. O aslında doğru bir algı değil. Eğer bir girişime başlıyorsanız siz 24 saat 7 gün çalışacaksınız. Ne zaman ne olacağı belli değil. Herkesten daha fazla çalışmanız gerekiyor. Çünkü olmayan bir şeyi oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunu oluşturmaya çalışırken de önünüze tabii bir takım engeller çıkabilir, bir takım sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunları çözmeniz gerekiyor. O yüzden de hani motive olmak, inanmak, sabırlı olmak önemli. Çünkü şeyi de çok görüyoruz. Mesela geliyorlar, bir noktada belli zorluklar oluyor. Tam böyle büyüme aşamasında ekip dağılabiliyor. Bazıları vazgeçiyor. Kimi gidiyor, diyor ki ben dayanamayacağım, gidip maaşlı bir iş bulacağım, ayrılıyor.
İşin maddi zorluk tarafı da
tabii, tabii. Yani bunu yaparken onu da düşünmeniz gerekiyor. Yani kenara belli bir para koyacaksınız.
Yani kimse size inanmazken sizin kendinizi finanse ediyor
olmanız lazım. Tabii ki. Hani orada işte biraz da gerçek hayat ortaya çıkıyor. Hani ben bunu yapacağım, hemen yatırım alacağım, para kazanacağım diye bir şey değil. Zaten o iş planını yaptığınız zaman, o finansal taraftaki nakit akışını yaptığınız zaman siz şunu görüyorsunuz. Başa baş noktam nere? Ben bu işi yapacağım, ne kadar para yatıracağım ve nerede para kazanmaya başlayacağım? 6 ay sonra mı? 1 yıl sonra mı? 1,5 yıl sonra mı? Bunu biliyor olacaksınız. Ona göre de tabii ki o finansal organizasyonunuzu yapacaksınız ki devam edesiniz. Ama bunları yapmadan başlarsanız tabii 2 ay 3 ay sonra işler umduğunuz gibi olmadığında moraliniz bozulabilir ve işte ekip de dağılabilir. Siz de bu işten vazgeçebilirsiniz.
Yani şapkadan tavşan çıkmıyor.
Kesinlikle.
O kesin. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından belki biraz özele gireceğim ama mesela sizin hikayenizden örnekleyerek yürümek istiyorum. Mesela siz ne yaşadınız? Onu biraz açalım. Lookwise Kredi Akademi ortakları Burcu Yalçınkaya ve Uğur Koç bugün konuğumuz. Aslında startup olmayı, bir startup üzerinden de yolculuğu konuşuyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Startup olmayı konuşuyoruz. Kıymetli konuklarımız var. Lookwise Kredi Akademi ortakları Burcu Yalçınkaya ve Uğur Koç bizlerle birlikte. Şimdi aslında ilk bölümde nefis anlattınız. Bir kere bu işin iş olduğunu çok net vurguladınız. Bu algıyı kırmak lazım çünkü bazen bu televizyonlarda seyredilen yarışmalardan birinde zannediyor Türkiye kendini. Aa bak diyor işte beni anladılar anlamadılar. Hayır, başka bir işten bahsediyorum. Hadi somutlaştıralım mı?
Tabii.
Kurumsal hayattasınız. Muhtemelen de iyi pozisyonlardasınız. Geçinebiliyorsunuz. Çok güzel. Sizi ne tetikledi? Ne tetikledi bu yolculuğu biraz merak ediyorum.
Deli misiniz? Niye oradan çıktı?
ben çok akıllı olduğunuzu düşündüğüm için bu
çok
güzel.
Sağlıyorum.
Teşekkür ederim.
Bilmiyorum artık orasını. Tarih yazar belki. Şimdi gerçekten kurumsal hayatı, yani biz Uğur'la çok uzun süredir arkadaşız. Hep iş hem işte sonrasında hep birlikte çalışabildik. Ne mutlu bize. Biz beraber kurumsal hayatta çalışırken de sürekli bir fikirler üretiyorduk. Yani onu fark ettik. Bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Yani
kahve arası muhabbetler iş muhabbetine.
Aynen. O kahve muhabbetinde çıktı zaten her şey.
Evet. Yani sürekli ya şunu şöyle yapsak daha iyi olmaz mı? Burada böyle bir şey olsa ne iyi olur? Bir de ikimiz de teknolojiye de meraklıyız. Çözümler üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yani çalıştığımız yerde de öyle fikirlerle çıkıyorduk, geliyorduk. İşte kabul görüyordu, red görüyordu. Orada da öyle hikayeler. Tabii sığamadık biz oraya herhalde. O yüzden.
Şirket girişimciliğe sahip çıkmak böyle bir şey. Yani o mesela belki de o fikirleriniz hayata geçseydi hala o kurumlardaydınız.
Evet, belki yani bugün olsa daha şey olur. Çünkü bizim bahsettiğimiz 10 yıldan uzunca bir süre önce, şimdi neredeyse 15 yıl öncesinden.
Ne gerek var sözü daha çok geliyordur karşınıza.
Evet. Hani o yıllarda. O zamanla icat çıkarma daha çok kullanılıyordu tabii. Diyelim. Şimdi daha tabii herkes farkındalığı daha yüksek. Şirketlerinde, şey kurumlarında daha yüksek eminim. Ama yani yine de o şartlar dahilinde değer gördük. Yaptık da, başardık da orada bir şey. O başarmanın keyfi de çok güzel.
Sığmadık
bir şey.
Dediniz. O bence güzel bir ifade. Oradan açalım.
Evet, çünkü başka bir şeyler yapmak istiyorduk. İşte kahve aralarında konuştuğumuz şeylerle bizim ilk aslında girişimimiz o zaman çıktı. Bir dedik ki simülasyon yazsak biz. Bu yaptığımız işi, burada masada oturup yaptığımız işi simüle etsek nasıl olur? Şöyle mi olur, böyle mi? Biz haftalarca herhalde, belki aylarca bunu konuştuk. Sürecini bilmiyorum yani. Her konuştuğumuzun üzerine böyle olsa, şöyle olsa olur mu, olmaz mı? Bunu yapsak, şöyle yapsak, kim yapar derken birdenbire biz dışarıda bunu yazarken bulduk. Yani o yazılımı yaparken bulduk kendimizi. Çünkü konuşa konuşa fikir bir yere geldi. Yazılım yapılmaya başladı. Türkiye'nin ilk kredi simülasyonunu yazdık biz. Çünkü uzmanlığımız krediydi, demin de bahsettiğim gibi. Kurumsal kredi simülasyonu yazdık. Gerçek hikayelerimizi simülasyonla birleştirip, bir yazılımla birleştirip bir eğitim dizaynı yaptık orada. O zaman oyunlaştırma falan yeni çıkmıştı. O yeni konuşuluyordu. Gittik onun sertifikasyonlarını aldık. Oyunlaştırma, simülasyon, hikayeleştirme, bugün çok konuşuluyor bunlar. Hepsini birleştirip bir program yarattık ve onu sattık.
Onu biraz açmanızı rica edeceğim. Çünkü şu anda bizi dinleyen reel sektörü de yakından ilgilendiren bir durumu. Aslında finansal okuryazarlığı biraz bir tık üst, birkaç tık üste çıkarabilecek bir sistemden bahsediyoruz. Evet. O yüzden onu özel açacağım. Tamam. Ama Burcu Hanım'ın söylediğine gelirken bir tık geri geleceğim.
Tamam.
Oradan açmanızı rica edeceğim. Hadi. Hadi tamam.
Tabii şöyle oldu. Konuşuyorduk Burcu'yla. Ya bu kredi eğitimleri de çok sıkıcı. İnsanlar da sıkılıyor. Çok da verimli olmuyor. Bunu nasıl daha eğlenceli ve kalıcı hale getirebiliriz derken bir gün bir iç eğitim oldu. Eğitmen arıyorlar kredilerle ilgili. Gönüllü olduk. Ve çok kısa zamanda, böyle iki gün falan var. Ya ne yapabiliriz dedik. İşte böyle bir şeyler yapsak. Gittik yaptık. Çok beğenildi. Herkes ne güzel, değişik dedi. Sonra ya bunu dijital ortama taşıyalım dedik. Simülasyon öyle çıktı. Çünkü öğretirken eğlendirmek de lazım. Hani bir konuyu anlatırken o zaman insanlar unutmuyorlar.
Yeni ekonominin de kuralı bu zaten.
Tabii. Yani yaparsanız unutmuyorsunuz. Ama birisi size bir şey anlattığında, eğitimlerin onun şeyleri vardır. Eğitim aldıktan sonra ilk bir ay belli kısmı unutuyorsunuz. İkinci ay, üçüncü ay, altıncı aydan sonra zaten %10 kalıyorsa zaten eğitim başarılı sayılıyor. Biz dedik ki öyle bir şey olsun ki insanlar bunu yaşasın, oynasın, eğlensin ve unutmasın. Öyle ortaya çıktı. Tabii şey çok zordu. Çalışıyoruz, kurumsal hayattayız, işten çıkıyoruz, geliyoruz. Sen saat 9'da falan evde oluyorsun.
İkinci mesai.
Tabii ikinci mesai. Yazılımcı da kim olur derken bir arkadaşımız var. O da o esnada Romanya'da çalışıyor. Ve o zaman da böyle Zoom vesaire yok. Skype var sadece. Çok da başarılı değil. Skype'la bağlanıyoruz. Saat farkı var. Gece 10'dan sonra yazılımcıyla konuşuyoruz. Analizleri yapıyoruz. Programı böyle oluşturduk. İşte testlerini yaptık. Aylarca çalıştık. Hani diyoruz ya, o kadar kolay değil çalışmanız. Sebat göstermeniz lazım. İkinci mesai olarak yaptık bunu. Hafta sonları yaptık. Akşamları yaptık. Sonra bir ürün çıktı ortaya. Peki bunun...
Aslında burada fedakarlığı altını çizmek lazım. En büyük sermayeyi yatırmışsınız. Zamanınızı vermişsiniz bir kere. Baştan.
Tabii ki.
Dinleneceğiniz saatte iş yapmaya
tabii
devam
ki,
etmişsiniz.
Tabii ki.
Bunu hatırlatayım da
tabii
devam
ki,
edin.
Tabii ki. Sonra bitti. Bunu uygulayalım. Orada da şu desteği gördük. Ben yöneticimle konuştum. Ya biz Burcu'yla böyle bir şey yaptık. İlgilendi. Ondan sonra ona gösterdim. Çok beğendi. Ya biz bunu yapsak olur mu dedik. Tabii ki dediler. Biz de onu ilk kurum içi uyguladık. Orada zaten beğenildi. Ondan sonra artık bunu profesyonel bir şekilde yapmaya başladık.
Yani aslında pilot uygulamasında yapma şansınız oldu.
Oldu tabii ki.
O
oldu.
Çok büyük bir avantaj
tabii ki,
çünkü.
Oldu.
O zaman orayı açayım biraz.
Tabii.
Nedir o? Yani bulduğunuz o oyunlaştırma meselesinin... Mesela ben bugün bir iş insanıyım, onu dinlediğimde nasıl, bana ne getirir? Biraz açar mısınız orayı? Bulduğunuz şeyi açın lütfen.
Şimdi bu tarz eğitimler, teknik eğitimlerde çok teknik bilgiler verilir. Ve sıkıcı oluyor bunlar. Genelde dinler, sıkıcı derken şunu söyleyeyim, anlatması zor, dinlemesi de zor. Çünkü sürekli konsantre olup o teknik bilgileri dinleyip öğrenmeye çalışıyoruz. Ama pratiğe yönelik değil bunlar. Yani ben teknik bilgiyi öğren, bu finans da olsa, IT de olsa...
Teorik teknik bilgiler için geçerli.
Teknik bilgiler için. Masama oturduğumda ben ne yapacağım o teknik bilgiye? Çünkü gerçek hayat bazen teknik bilgiyi değişik şekillerde kullanmayı, yorumlamayı gerektirebiliyor. Nasıl önüne çıkacağını bilemiyorsun ilk öğrendiğinde. Biz burada onu amaçladık.
Oyun dediğiniz mesela o senaryolar mı önünüze geliyor?
Evet, sıra sıra işte senaryolar önümüze geliyor. Bizim yaşanmışlıklarımızda olduğu için başlarına neler gelebileceğini her oyun başına onları hesapladık.
Ha, reel sektörle içli dışlı olmanın getirdiği avantaj bu tabii.
Evet, o bir bizim işte o kurumsal hayat avantajı, tecrübenin avantajı. Bir de tabii yaptığın işi sevmenin getirdiği bir şey o.
Tartışmasın.
Yani bunu nasıl aktarabilirim bu tecrübeme? Çünkü birçok iş aslında tecrübe, usta, çırak ilişkisinin biraz daha teknolojik hali belki de
doğru.
Bu. Biz o tecrübeleri daha çok kişiye daha hızlı nasıl aktarabiliriz dediğimiz oyunlaştırmayı kullandık. Oyunlaştırmada ne var? İşte rekabeti koyduk. Orada bir şey yapmadığı zaman başına neler gelebileceğini göstermeye çalıştık. Doğru yaparsan ne olur? Yanlış yaparsan ne olur? Bir şey eksik yaparsan ne olur? Ya şunu da yapmasam diyor mesela masasında oturan bir kişi. Ya bugün de burasını kontrol etmeyeyim diyorsa sonucu sana neler getirebilir? O riskleri görmezsen ne olur? Bir de içerisine bu kişisel beceriler dedim. Yani bir işi yaparken teknik beceriler yetmez. Kişisel beceriler de gerekir. Onları harmanlayarak bir işte başarılı olursunuz. Biz o eğitim içine onu da harmanladık. Böyle rol oynamalar, işte grupları oluşturup onlara birbirleri rekabet orada rollere soktuk. Hatta eğitmen olarak biz de moderatör gibi davranıp orada da role girip biz de rol oynamaya başladık. Tabii bu inanılmaz bir kapalı devre, bir ekosistem oluşturuyor.
Yani şey mi oluyor içerisinde. Mesela ödemesini yapmayan bir müşteri oluyorsunuz. Oradan kredi kullanmışsınız. Böyle yani.
Tabii
bu kadar somut
bir banka mi? İşte banka oluyor, müşteri oluyor, onu değerlendiren ekipler oluyor, birbirleriyle diyalogları, sonra karar vericilerin kendi aralarındaki diyalogları ve herkes birbirinin kararlarını görünce kim neye nasıl bakmış, nasıl manipüle olmuşlar, neler eksikmiş, nasıl bakabilirmişim, kimi dinlemeliymişim, neden daha önce bu yaşandığı halde ben böyle davranmışım, eski tecrübe. Birçok çıktısı var bunun. İnanılmaz hem girdi hem çıktı olan bir şey. Bu biz çok eğitimde demeyi sevmeyiz buna. Oyun diyorduk biz.
Ha, bu bence güzel bir oyun. Yani zaman böyle çok eskiden, şimdi olmadığı için rahat rahat söyleyeyim, böyle kral oyun vardı. Orada böyle oyunlar bulur oynardım ben. Çok zevklidir çünkü.
Çok zevkli.
Ama şu açıdan çok faydalı. Sayın Koç, sizle devam etmek isterim aynı noktadan. Şimdi birkaç nokta var. Birincisi, hali hazırdaki bir yönetim kademesinin, hangi kademede olursa olsun, aslında kendini eğitmesi açısından çok kıymetli. İki, bir de tersi var bu işin. Burcu Hanım anlatırken o geldi aklıma. Yeni bir X müdürü alacaksınız. Finans müdürü, genel müdür vesaire. Bir ay oynatın gibi. Çar mısınız biraz?
Tabii orada da kullanılıyor. Hani 13 yıl oldu biz bunu geliştireli ama her seferinde gelişerek devam etti. 2000'den fazla kişi bu oyunu oynadı.
Kimi ve profesyonelden bahsediyor.
Tabii tabii tabii. Ve çok farklı rollerde. Yeni başlayan yönetici adayları da başladı. İşte 3 yıllık, 5 yıllık kişiler de oynadı. 10 yıllık, 15 yıllık kişiler de oynadı. Şube müdürleri de oynadı. Krediler yöneticileri de oynadı. Tabii hepsinde daha farklı oluyor bakış açıları, tecrübe paylaşımları. Ama tabii şunu da görüyorsunuz. Mesela oyunu oynattığınız zaman, ki bunu kullanan da oldu. İşte baskı altında karar verebiliyor mu? Çok iyi analiz yapabiliyor mu? Satış mı öncelikli? Acaba işte daha az batık mı önemli?
Açığını ve yeteneğini görüyor aslında.
Tabii onu görüyor. Oradaki hani geliştirmesi gereken yönleri de görüyor. Mesela şununla da karşılaştık. Kariyer planlaması yapan daha yeni arkadaşlar. Biri dedi ki yok ben kredi alanında mesela çalışamam. Ben onu gördüm dedi. Hani stresliymiş dedi. Ama başka biri dedi ki aa evet ben bu işi yapmak istiyorum. Tam bana göre dedi.
Sevdi.
Kendilerini de çünkü tanıyorlar burada. Burcu'nun anlattığı gibi hani sadece teknik bilgi ölçmüyorsunuz. Takım kişisel becerileri de ölçüyorsunuz.
Şimdinin aslında biraz popüler ifadesi yetenek yönetimi bu.
Tabii tabii. Mesela iletişim var. Orada nasıl iletişim kuruyorsunuz grup içinde? Karar verme esnasında müzakere var. İkna var. Çünkü grup kararı da istiyoruz. Grup arkadaşlarınızı ikna etmeniz gerekiyor. Bazen mesela çok değişik şeyler çıkıyor. Üç kişi farklı karar vermişken bir kişi farklı bir görüşte oluyor. Ama o üçünü ikna edebiliyor. Bir anda bakıyorsunuz grup kararı çok farklı. Soruyoruz ne yaptın? Anlatıyor. Siz nasıl ikna oldunuz diyoruz. Onlar da anlatıyor. Bu çıktıları da görüyorsunuz.
Bunu aslında bu arada şirkete zarar vermeden aslında tabii, simüle ederek yapıyorsunuz.
Tabii hani orada bir kredi battığı zaman sıkıntı yok. Bu bir oyun ama gerçek hayatta olduğunda tabii büyük ki sıkıntı. Kaybınız oluyor. Şunu da gördük mesela uygulamada. Bir kere benim birlikte çalıştığım ekip arkadaşım geldi. Uğur Bey dedi bir dosya var dedi. Nasıl dedi? Biz bunu simülasyonda çok benzerini oynamıştık. Dedim ne olmuştu? O batmıştı dedi. Peki dedim buna bir bak. Benzer mi? Bir analizini yap. Nasıl olacak? Baktım ki unutmamışım. Üstünden bir yıl çok geçmiş. İyi. O olayı unutmamış. Çünkü gerçek olaylar bunlar. Gerçek olaylardan esinlenerek oluşturulmuş hikayeler. Dolayısıyla da o insanları daha çok ikna ediyor. Ve gerçek hayatta da başınıza gelebiliyor. Çünkü şeyler aynı. Vakalar hep aynıdır baktığınızda.
Bu arada tabii aslında bence şirketler açısından çok büyük bir avantaj bu. Müthiş bir avantaj. Anlatılabiliyor mu? Mesela bu çok önemli. Böyle bir dakika sonra bir adaya gideceğim ama girizgahını yapalım, açarız. Bunu anlatmakta mesela şimdi bunu siz anlattınız da ki tamam benim öncesinden biraz ders çalıştım o yüzden konuya vakıfım ama çok ikna oluyorum. Ama ikna edebiliyor musunuz? Ya bak bir dene.
Yani ikna ettiğimiz bayağı bir kesim oldu. Edemediklerimiz de oldu.
Mesela o ikna edemediğinize takılmış vaziyettim ben. Neyine ikna olmuyor? Ama bunun yanıtını aradan sonra alacağım.
Tamam.
Çünkü yani günün sonunda bu operasyon yapacaksınız. Batacak mı çıkacak mı onu göreceksiniz. Bunun nesine ikna olmazsınız? Bunu çok merak ediyorum. İkna olan tamam onda bir sorun yok. Onu geçtim bir kenara koyayım. Ama ikna olmayanın yöneticiliğinden şüphe duyarım. Yok ama yani şimdi baktığınızda onu merak ediyorum. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. Likwise Kredi Akademi ortakları Burcu Yalçınkaya ve Uğur Koç bugün konuğumuz efendim. Kısa bir ara. Aranın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Startup olmayı konuşuyoruz. Hem de böyle bir somut bir proje üzerinden konuşuyoruz. Ama projeyi konuşurken iş aslında reel sektörün en çok canının yandığı yere geldi. Reel sektör demeyeyim, özel sektörün. Çünkü işin içine krediyi veren banka açısından da veya finansmanı sağlayan kişi açısından da sorun var. Bu finansmanı kullanacak ve bunu daha sonra yönetim olarak da sergileyecek. Kurumsal yapı açısından da COBİ'de olsa, kurumsal şirkette olsa onun açısından da sorun var. Şimdi öyle bir şeyden bahsediyorsunuz ki hiçbir maliyeti olmadan operasyonu görün, zarar var mı yok mu? Kredi verecek kişi açısından da veya kurum açısından da baktığınızda aslında vaka sayısını arttırıp tecrübeyi arttıran bir yer. Demin dediniz ya bunu uygulayanlar var, uygulamayanlar var. Şimdi bu kadar sarih bir şeyi uygulayanı anlarım. Onu koydum bir kenara. Neyine ikna olmuyor mesela uygulamayana merak ediyorum. Çünkü günün sonunda atıyorum 1 milyon dolarlık bir kredi riskini operasyon olarak görüyorsun.
Tabii.
Neyine ikna olmuyor?
Şimdi tabii yani burada da bir rekabet var. Yani bu belki simülasyon herkeste yok ama benzer teknik eğitimleri anlatan kurumlar yani büyük kurumlar sonuçta bunu değerlendirecek olanlar senelerde çalıştıkları dışarıdan içeriden ekipleri var ve süre geliyor bu. Senelerdir de aynı şekilde yapılıyor. Aslında yani bizim anlamadığımız sizin de gibi senelerdir aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp aynı hatalara başa dönüp biz bunu da çok duyuyoruz. Yani senelerdir aynı şeyi anlatıyoruz ama tekrar anlatıyoruz. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Hatta bazılarıyla toplantılarına da davet ediyorlar. Görüyoruz. Niye olmadı? Bak kaç kere aynı eğitimi 3 kişiden ayrı ayrı aldık. Niye olmadı?
Çünkü biz yaşamıyor.
Kesinlikle.
Temelde yani, durum bu. Yaşamıyor.
Çünkü yani oyunlaştırma kurmamızın temel amacı oydu. Oyunlaştırmanın temeli içsel motivasyona dayanıyor. Siz birine eğitim verin. Yeterince kişinin içsel motivasyonu olmadığı sürece o konuda eğitmek istemiyor. Öğrenmek istemiyor. Yani. Ve uygulamıyor da günün sonunda. Ve çıktığı anda unutuyor. Uygulamıyor. Ama Uğur demin biraz bahsetti. Bir yıl sonra bile hatırlayamıyor olan birçok örneğimiz var. Hatta biz karakterler bile koyduk oralara. O karakterler meşhur oldu kurumlarda. Yani onlarla bize hitap ettiler. Günler, aylar sonra defalarca duyduk. Çok güzel. Ya yani biz bunu yaparken heyecanla anlatıyoruz. Bilmiyorum belli oluyor mu ama severek yaptık. Çünkü bu çıktıları her yaptığımız iş sonrası bize ayrı bir keyif veriyor. Buradaki çıktılar, geri dönüşler, katılımcıların geri dönüşleri bize çok büyük keyif veriyor. Ya bir tane kötü bir geri dönüş almadık. Yani abartmadan söylüyorum. Samimiyetimizden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani çünkü kimsenin sorusunu cevapsız bırakmamaya çalıştık. Tecrübelerimizi ne varsa aktarmaya çalıştık. Ve bu arada başkalarının tecrübelerini de dinledik. Yani dinlemek, paylaşmak, karşılıklı etkileşimde bulunmak inanılmaz eğitime katkı sağlıyor.
Orada bir nokta var. Sayın Koç'la devam edeyim. Tam da oradan. Şimdi düz mantık baktığınızda bu iş çok kolay. Düz mantık baktığınızda tık tık tık yazarsınız. Ama burada bir yazılım var. Yazılım mucizesi var ama yazılıma hayat veren know-how ve tecrübe. Bence iş orada bitiyor. Yani vaka olasılığı, yaşamışlık, o bilgi bankası Muhtemelen bunlar işi farklı kılıyor. Bunun farkını anlayabiliyor mu insanlar?
Yavaş yavaş anlamaya başladılar. Şimdi burada aslında fark şu: içerik. Girişimler için de aynı şey geçerli. Bir yazılım yaptım, çok iyi ama içerik. Çünkü içerik de oluşturmanız gerekiyor.
O içeriğin zenginliği hatta.
Tabii ki. O içeriği oluşturabilmek için de o söylediğiniz deneyimin olması gerekiyor. Yaşanmışlıkların olması gerekiyor. O yüzden biz ikisini bir araya getirdik. Hem yazılımı yaptık hem de o içeriği deneyimlerimizle, yaşadıklarımızla, gerçek olaylarla doldurduk. Belki o yüzden de bu kadar sevildi, beğenildi.
Yani, üniversiteden mezun olmuş 21 yaşında gençler de mesela bunu düşünebilir ve yazdırabilirlerdi. Ama asıl vaka yok. Oradaki tecrübe yok. Değer katan o.
Tabii ki.
Bu bütün startuplar için geçerli sanıyorum. Devam edin.
Tabii ki. O yüzden hani girişimci arkadaşlar için de bu önemli. İş fikrini ortaya koyarken yaptım yazılım. Çok güzel yazılım.
Şurada bitmiyor.
Muhteşem bir yazılım ama içini doldurmanız
yani
gerekiyor.
Yani teknoloji bitirmiyor işi.
Tabii ki teknoloji bitirmiyor. O yüzden de ya tecrübe lazım ya da işte iş modelini ona göre oluşturmanız lazım. O içeriği kim oluşturacak, nasıl olacak, bunu nasıl içini dolduracaksınız? Hani ben araba yaptım, muhteşem bir teknoloji ama sürücüm yok. Ya da sürücümün yeterince deneyimi yok. O arabayı nasıl götüreceğim gibi düşünürseniz aynı şey. O yüzden de hani girişimci arkadaşların bunu da göz önünde bulundurması önemli. Oradan Lookwise nasıl doğduya gelirsek, bu da yine ihtiyaçtan doğdu. Onu hani Burcu daha geniş anlatır. Eğitim veriyoruz. O söylediğiniz kina olanlar var, kurumlar, olmayanlar var. Eğitime ulaşabilenler var, ulaşamayanlar var. Genelde İstanbul çevresinde dönüyor bu kurumsal eğitim piyasası. Ama Anadolu'da da bir sürü firma var, büyüyen firma var reel sektörde. Bu ihtiyacın farkında olmaya başlayan firmalar var. Peki bu firmalar eğitime nasıl ulaşacak dedik. Bunları nasıl bir araya getirmeliyiz dedik ve başladık.
Aslında teknoloji işte orada eşitliyor veya teknolojinin o hep ifade edilen demokratik yanı bu. Yani Anadolu'nun X bir yerindeki firmanın da ulaşabilmesi mümkün hale geliyor. Ama yine işin özünde orada bir şey olması.
Evet.
Teknolojiyle iş bitmiyor. O doğuş hikayesini de biraz anlatabilir misin?
Şimdi bu girişim, ilk girişimimiz tarafı devam ederken Uğur'un da dediği gibi biz evet bazı firmalara, işte kurumlara biz ulaşabiliyoruz. Çevremiz var bir şekilde.
Zaten
var. Çok arkadaşımız var. O bu bizi tanıyanlar var ama biraz daha ya, açılmak. Yani bizim ulaşamadıklarımız var. Bize de ulaşamayanlar. Aynı şekilde çok değerli eğitmenler var piyasada. Ve onların da ulaşamadıkları yer var. Herkesi bağlantısı. Dolayısıyla bunların hepsi bir yerde olsa dedik. Yani mesela bir arama motorunda bir şey, mesela ben kredi simülasyonu yapmak istiyorum dediğinde belki önüne bir şey çıkıyor ama o seni istediğin yere götürmüyor olabilir.
O yüzden akademi, değil mi?
Evet,
esprisi orada.
Evet, evet. Yani bir tam bir verimlilik olsun yani eğitim arayışında dedik. Ama tabii nasıl olsun, nasıl olsun defalarca nasılını sorduk. Anadolu tarafı, biz bankacılıktan da belki kaynaklı Anadolu'ya çok gittik geldik. Yani bayağı çok bölgeye gezdik. Sanayi vesaire. Çok gerçekten çok girişimci, çok üretken, çok çalışkan büyük bir sanayimiz var bizim Anadolu'da.
Muazzam.
Gerçekten.
Finansal okuryazarlıklarını yeni sisteme adapte etmemiz gerekiyor. O yüzden çok heyecanlandım.
Çok açıklar. Biz de yani aslında belki çok idealist gelecek bazıları ama yani herkes mesela startup önce ne diyor? Önce dünyaya açılalım, büyüyelim. Biz önce dedik ki biz Anadolu'ya. Bir Anadolu'yu alalım buraya. İnanılmaz burada çünkü bir potansiyel var. Yani dünyada yani çok şey Türkiye'de doğrusu ölçmüyorum. Dünyadaki bu kurumsal eğitim sektörü $400 milyar devasa bir şey. Yani gerçekten ama Türkiye'de bu ne yazık ki bunun datası da çok yok Türkiye'de. 200-300 milyondan bahsediyoruz. Yani bütün hani evrendeki bir toz bulutu kadar bir harcama yaptığımız bir şey.
Bu kadar ihtiyacın yoğun olduğu bir yerde bu kadar güdük bir sektör olamaz. Aslında
boşluk olduğu anlamına
demek
geliyor.
Demek ki oraya gitmemiş çoğu insan.
Buluşulmamış diyelim.
Veya.
Buluşma şansı olmamış diyelim. Yani biz bunu arttırmak istiyoruz ama nasılın cevabını her gün hala kendimize soruyoruz. Biraz da arttırmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz seminerlerde veriyoruz, birebir görüşüyoruz. Referanslarla ilerlemeye çalışıyoruz. Ticaret odaları, ihracatçı birlikler gibi kurumlarla çalışmaya çalışıyoruz. Ulaşmaya çalışıyoruz. Neler yapabileceklerini. Çünkü bir eğitim yapmak da kolay bir şey değil. Her firmanın da başı ne kadar büyük olursa olsun bu eğitim konusunda araştırma yapabilecek ekipleri yeterli değil. Nasıl bir ekip kuracakları konusunda da genelde çok know-how yok ya da ya biraz geriye atılmış. Bilmiyorum, herkesin kendince bir sebebi vardır eminim. Ama isteksiz değiller bizim gördüğümüz kadarıyla. Ama buluşturma konusunda sıkıntılar var.
Çünkü herkes işini devam ettirmek istiyor aslında bakarsanız. Evet, ve bilgiye ulaşması gerekiyor.
Her zamankinden daha çok belki bugünlerde.
Hem de evet, yani o kadar kritik bir noktadasınız ki aslında. Türkiye'de biz Anadolu'yu uluslararası rekabet edebilir düzeye getirmemiz gerekiyor. Bu da finanstan ve yönetim biçimlerinden geçiyor. Marjları çok düşük. O açıdan baktığımızda simüle edilerek bu işlerin halledilmesi sanki daha az maliyetli gibi geliyor Türkiye ekonomisi açısından baktığımda. Bir kere çok büyük bir ihtiyaç var. Bu dönüştürmeyi buradan sağlayabiliriz anladığım kadarıyla. Çünkü ben biraz meseleyi incelediğimde, benim haddim değil ama ben kendi fikrimi söyleyeyim. Mesela COSGAP şartı bile yapabilirim sistemi. Yani sana COSGAP desteği vereceğim ama buradan bir geç bakalım şartına bile getirebilirim hikayeyi. O kadar aslında ihtiyaç olan bir şey. Bütün bu yolculuk içerisinde BTM ile yolunuz nasıl kesişti? Onu da merak ettim.
Orada tabii şirket kuruldu. Belli aşamaları geçtikten sonra tabii bilgi ticaretleştirme merkeziyle görüştük. Onlar bize kapılarını açtılar sağ olsunlar. Mesela onların bize çok desteği oldu. Olmaya devam ediyor. Zaten sadece ortamda bulunmak, o ekosistem içerisinde bulunmak bile çok çok önemli. Farklı girişimler var. Mesela orada işbirlikleri de yapabiliyoruz. BTM'de bu konuda çok maharetli. Mesela geliyorlar, bak bu girişim bu işi yapıyor, bu bunu yapıyor. Siz aslında birbirinize yakın iş yapıyorsunuz. Bir konuşun diyorlar. Oturup konuşuyoruz. Aa, mesela işbirliği yapalım diyoruz. Ben bu tarafını yapıyorum, sen bu tarafını yapıyorsun diyoruz. İşte Lookwise üyesi olan bir sürü BTM girişimimiz var. Bizim iş ortağımız olan BTM girişimleri var. Biliyorsunuz BTM'de yakın zamanda dünyanın en büyük 5 önemli girişimcilik.
Güven Bey zaten telefonu alıp konuştuk bunu. Merkezden... İstanbul Ticaret Odası'nın bir yapılanmasıdır. Onu da attır.
Bir tanesi oldu. Tabii orada demo day oluyor, yatırımcı sunumları oluyor, onlara katılıyorsunuz. Onun dışında bir takım eğitimler oluyor, seminerler oluyor. Her yıl sahne Excel oluyor, orada girişimler çıkıyor, sunumlarını yapıyorlar. Bu da tabii bizi de hızlandırıyor. Özellikle Lookwise tarafında daha çok hızlanmamıza, tanınır olmamıza, işbirlikleri yapmamıza da fırsat verdi.
Derdinizi anlatıyorsunuz aslında.
Tabii ki.
Şeyi merak ettim, hadi biraz magazinleştirelim 3-4 dakika. Tamam. Sahneyi anlatır mısınız bize? Ben hep haberlerini yapıyoruz işte, İbrahim Bey geliyor burada bazen konuşuyoruz ediyoruz ama sahneye çıkan birinden dinlemek istiyorum. Sizde o sahne nasıl bir yer? 5 dakika.
Çok stresli. Çok stresli. Yani 3 dakika.
3 dakika mı?
3 dakika. Yani 5 dakika veren varsa yaşasın diyebiliyoruz.
Fazladan zaman verdim.
Ya 3 dakika çok prova yapıyoruz. O stresimizi atmak için. Ben birçok arkadaşla bunun eksikliğini görüyorum. Biz konuda da eğitim verilmesini istiyoruz herkese.
İfade edebilmek.
Yani 3 dakikada bir fikri ifade edebilir misiniz? Evet, edebiliyorsunuz. Ama bunu 3 dakikadan önce belki 13 gün çalışmak gerekiyor. Belki
iki,
daha
iki
fazla çalışmak gerekiyor.
2 kelime bir saniyedir. Bu arada 3 dakika ciddi bir zamandır.
Evet, ciddi bir zaman. Prova ne kadar prova yaparsanız o kadar daha iyi oluyor. Prova yapanla yapmayan sahnede aynı durmuyor. Biz çok prova yaparız. Prova yaparken birbirimizi çok eleştiririz, çok düzeltiriz acımasızca ki hani sahneye, yani gerek hani online yaptığımız sunumlarda gerek sahneye çıktığımız sunumlarda her alanda kendimizi geliştirmeye çalışırız. Her gün sahne öncesi diyeyim, provalar defalarca yapıp kendimizi en iyi nasıl ifade edebildiğimizi çalışıyoruz. Onu çalıştıkça o stresi azalıyor. İlk çalıştığınız gün, en çok stresli olduğunuz gün sahneye kadar onun bayağı bir azalmış olması gerekir. Ama sahne heyecansız mı? Çok heyecanlı.
Sonucu belirleyecek orada.
Evet, yani evet.
Yatırımcının karşısına tabii çıkıyorsunuz aslında.
İlk zamanlarda biraz daha geliyor. Sonra daha alışıyorsunuz. Orada değişik, çünkü sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Ummadığınız tepkilerle karşılaşabiliyorsunuz. Çok, yani çok standart sorularla sorulmaması gereken ya da siz zaten anlattığınız şeyi tekrar tekrar sorduklarını.
Sabretçi.
Bütün, o da bir sabır. Biz sorulara da çalışıyoruz bu arada. Onun da tecrübesini edinmeyeceğiz.
Olası sorular neler gelir diye.
Olup olabilecek. Ya çünkü bunlar aslında okuyup araştırırsanız biraz. İnternette çünkü bir sürü böyle şey seyredebiliyorsunuz. Okuyabiliyorsunuz. Kitaplar var. Biz onları çok okuruz, çok takip ederiz. Seyredebildiğimiz her türlü sahne etkinliğini biz içinde olalım olmayalım seyrederiz. Neler oluyor? Hem onu görmek için ne hatalar yapıyorlar, nasıl karşılanıyorlar. Bunların hepsi tecrübe. Böyle
ama
böyle.
Heyecanlı değil mi?
Evet. Çok da keyifli tabii ki.
Tabii. Zaten keyifli İnanılmaz. Olması o evet. Heyecanın tadı olmaz.
Evet.
Sayın Koç, sizle neticelendirelim. İki profesyonel, iki kurumsal hayattan gelen, kahve sırasında fikrin tetiklendiği, büyüdü 13 yıl. Bugün belli bir noktaya gelmiş. Sonra?
Devam edeceğiz.
Hayalinizde. Sonraki hayalinizde.
Tabii ki. Şunu söyleyeyim, bir üçüncü ortağımız daha var. Burçak var. O da bizim yine kurumsal hayattan geldi. O da eksik parçamızı tamamlıyor. Biz hani kredi tarafıyız. O satış pazarlama tarafında olduğu için. Şu an üç ortağız. Hayalimiz şu. Lookwise'ı önce Anadolu'ya yaymak. Tüm oradaki firmaların Lookwise üyesi olmasını, eğitime ve eğitmenlere kolay ulaşmasını sağlamak. Eğitmen tarafında da küçük firmaların, tek kişi olan eğitmenlerin bile firmalara ulaşması. Hani orada tekellerin oluşması engellemek, daha adil herkesin birbirine ulaşabileceği bir ortam yaratmak. Yine firmaların eğitim analizi yaparken o yetilerini, yeteneklerini geliştirmesi için yardımcı olmak, destek olmak ki biz bunu da yapıyoruz. Ondan sonraki aşamada da tabii ki yurt dışına açılmak, her girişimde olduğu gibi. Hani şöyle bir hayalimiz var. İşte Portekiz'deki bir eğitmen Litvanya'daki bir eğitim firmasına başvursun. Bunlar bir eğitim yapsınlar. Türkiye'deki bir eğitmen Hong Kong'daki işte Vietnam'daki bir eğitim firmasına ulaşsın, birlikte eğitim yapsınlar ve bu işi global ortama getirmek. Çünkü dünyada da Türkiye gibi hani Afrika'daki bir kişinin eğitime ulaşmasıyla işte Avrupa'daki, Amerika'daki birininki evet aynı değil. Bunları bir araya getirebilmek. Tabii bunu yapan platformlar var ama biz kurumsal eğitim tarafındayız. Kurumsal eğitim tarafında bunu çok yapan yok.
B2B'siniz aslında. B2B eğitimsiniz. Evet. Bir cümle sizden de alayım. Hanımefendilerle başladık. Hanımefendilerle bitirelim.
Evet, yani biz bütün bu süreci Lookwise ile kısaltmaya çalışıyoruz bir de. Hedefimiz o. Yani 3 ay sürmesin bir eğitim planlaması, bir gün sürsün. Bütün kurumlar dediğiniz demokratikleşmeye, bilgiye ulaşımı arttıralım. Hedefimiz bu.
Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere açık yüreklilikle çok sergilediniz her şeyi. Bence startup algısının tekrar masaya yatırılması adına da önemli bilgiler paylaştınız. İşin ya bu yeni ekonomide nasıl yöneteceğiz ki bunun anahtarı finanstır. Nasıl yöneteceğiz noktasına da aslında hiç belki günlerce eğitim alamayan Anadolu'daki firmalar için de bir olanak sunuyorsunuz. Teşekkür ediyorum ve bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Lookwise Kredi Akademi ortakları, tersten başlayalım bu sefer. Sayın Uğur Koç, Sayın Burcu Yalçınkaya, çok teşekkürler efendim.
Biz teşekkür ederiz.
Teşekkürler Çetin Bey.
Efendim biz bugün hem bir çözümü hem aslında startup olmayı konuştuk. Ekonomilerin aslında kalkınması o farklılaşmayla birlikte geliyor. Sadece işte bir çözüm değil, eğer o çözümü siz diğer küçük, orta ve büyük işletmelere de yaygınlaştırabiliyorsanız, onların da gelişimine katkıda bulunuyorsanız, işte bir ekonomideki makro büyüme böyle geliyor. Biz bugün detayları startup olmayı da kapsayacak bir biçimde Lookwise Kredi Akademi ortakları Burcu Yalçınkaya ve Uğur Koç'ta konuştuk. Reel piyasalar her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.